Ayrım 14 yol ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin, sayfa 150. Siyasal analiz sayılardan bağımsız bir spor değildir. 2015 seçimleri sonrası sayısal bir deneme. Dipnot bu yazı seçimler sonrasında 14 Haziran 2015'te Bir Gün gazetesinde yayımlanmıştır. Seçimlerden birkaç hafta önce yazdığım değerlendirmede siyasal analiz verilerden bağımsız bir spor değildir demiştim. Ama seçim sonrası yorumlara bakınca bizde durumun bundan ibaret olduğunu bir kere daha görmüş oldum. Veriler bir tarafta duruyor, yorumlar ise öte tarafta. Lafı fazla uzatmadan size benim penceremden 7 Haziran 2015 seçim analizini yapayım. 2015 seçimlerinde ne oldu? 1. AKP yenilmezlik tılsımını yitirdi. AKP zaferle doğmuş bir parti, 3 genel 3 yerel seçimden biri hariç oylarını hep arttırarak çıkmış bir parti, referandumlarla desteğini %50'nin üzerine çıkartmayı başarmış bir parti, böylesine başarıya alışmış bir parti için 2015 seçimleri ciddi bir kırılma noktasını ifade ediyor. AKP ilk defa bir seçimde oylarının %20'sini kaybetmiş olarak çıktı. Bu oy kaybından daha önemli olan ise AKP'nin yenilmezlik tılsımını yitirmiş olması. Bu tılsım tek başına politik sonucu olan bir güç. Sporda da siyasette de sahaya yenilmez olarak çıkan takımın artı bir avantajı, psikolojik bir üstünlüğü vardır. AKP işte bu seçimde bu sandık üstünlüğünü kaybetti. 2. Sağın mutlak hegemonyası kırıldı. Türkiye ideolojik haritasını okumanın pek çok yolu var ama benim için temel göstergelerden biri sağ ile sol partilerin aldıkları oylar arasındaki makas. Sayfa 131'deki tabloda çok partili dönemde sağ partilerin aldıkları oy farkını görebilirsiniz. Solun en güçlü olduğu 1977 seçimlerinde bile bu makas yaklaşık 10 puan sağ lehine olmuş. Yani Türkiye merkez sağ bir ülke. Ama sağın hegemonyasının 12 Eylül sonrası nasıl açıldığını ve Baykal döneminde rekor seviyelere çıktığını görmek mümkün. 8 yıl evvel 43 puan olan sağ-sol oy makası bu seçimlerde yarı yarıya azalarak 20 puana düşmüş durumda. 12 Eylül sonrası solun en güçlü olarak sandıktan çıktığı seçim bu. 3. HDP bir seçim, Türkiye bir lider kazandı. Bu seçimin tartışmasız tek bir galibi var, o da HDP. Bir siyasi hareket düşünün, APO gibi bir lider, silahlı bir kanatla geldiği yer, bir önceki genel seçimde aldığı 6 puanlık bir destek. Son bir yıl içinde bu hareket oylarına bir 7 puan katıyor. Peki bu nasıl oldu? Bu örgütlenmeyle olmadı, bu Demirtaş'ın kendisini topluma farklı bir tonda sunmasıyla ve bu sonuçun yeni bir rüzgar yaratarak kendi tabanını örgütlemesiyle oldu. Özellikle sol çevrelerde siyaseti sadece örgütlenmeyle açıklayanların ve öyle olduğu için de hikaye, lider ve rüzgar kavramını analizlerine sokmayanların HDP'nin son bir yıllık sıçrayışına doğru bir şekilde yorumlamaları mümkün değil. 4. CHP'nin şanssızlığı, MHP'nin şansı. Seçimler her zaman en çok hak edenin kazandığı yarışlar değildir. Bazen rakiplerin konumlanışı sizin performansınızdan bağımsız sonuçlar doğurur. Bu bağlamda CHP ve MHP'nin bu seçimlerde aldığı sonuçlar gerçekten insanı şaşırtacak nitelikte. CHP bu seçimlerin açık ara en iyi hazırlanmış partisiydi. Açıkladığı beyannameyle, sunduğu vizyonla, kamuoyunda tartışılan projeleriyle bu seçimde yeni olan pek çok vaadi CHP gündeme getirdi. Toplum da bu vaatleri konuştu. Öte yandan MHP bu seçim döneminin belki de en az hazırlık yapan partisiydi. Ne yeni bir söylem geliştirdi ne de yeni bir vizyon sundu. Ama gelin görün ki CHP bu seçimlerde 1 puan kaybederken MHP 3 puan alarak seçimin en başarılı ikinci partisi oldu. AKP neden 5 seçmeninden birinin oyunu kaybetti? 2011 seçimiyle kıyasladığımızda AKP her 5 seçmeninden birinin oyunu kaybetti. Bu neredeyse yeni bir partiyi sıfırdan meclise sokacak bir çoğunluk demek. Peki bu neden oldu? AKP niçin kaybetti? 1. AKP seçmene iki top birden attı. Bir taraftan Erdoğan aracılığıyla başkanlık yarışı, diğer yandan Davutoğlu aracılığıyla medeniyet inşası temaları işlendi. Bu iki farklı strateji seçmende hem liderin hem de seçim kampanyasının ne olduğu konusunda ciddi kafa karışıklığı yarattı. 2. AKP'nin bu seçimdeki en büyük stratejik hatası HDP'yi muhalefet partisi, Demirtaş'ı ana muhalefet lideri yapması oldu. Pazar mantığıyla düşünürsek bu şu demek, pazarda uzunca bir süre lider olan bir marka piyasaya yeni çıkmış ve potansiyeli henüz çok az olan bir markayı kendisine tehdit görüp onu doğrudan hedef göstermez. Hatta muhatap bile almaz. AKP'nin baraj tehdidiyle tek parti iktidarının gideceği hesabı yapması belki durumu anlaşılır kılar ama burada çok ciddi bir doz aşımı söz konusu. AKP sözcüleri sayesinde HDP'nin tüm söylemleri tüm toplum kesimlerine ulaşmış oldu. 3. AKP'nin K'si yani kalkınma artık CHP'nin. AKP zirveye iddia edildiği gibi dini kullanarak değil kalkınma bayrağını dalgalandırarak geldi. Duble yollar, parasız ders kitapları ve yeni havaalanları hep bu kalkınma hikayesinin unsurları. Şimdiye kadar yerel olsun genel olsun tüm seçimlere kalkınmacı bir vizyonla giren AKP bu seçimlerde bu bayrağı CHP'ye kaptırdı. Eskiden mega projelerle seçimin son haftasına avantajla giren AKP iken bu seçimlerde bu parti CHP oldu. Özellikle bizim ekonomik gidişat seçmeni dediğimiz cebindeki parayı sofrasındaki ekmeği düşünen seçmen için AKP bu seçimde cazip bir parti olamadı. CHP neden başarılı olamadı? CHP bu seçimin program ve vizyon olarak en hazırlıklı partisiydi. Ancak bu avantaj sandıkta oya dönüşmedi. Peki neden? 1. Eski kadro yeni vizyon olmaz. CHP seçim döneminde ortaya koyduğu yeni vizyonu kamuoyuna eski yüzlerle anlatmayı tercih etmiştir. Selin Sayek Böke dışında politikaya dışarıdan kazandırılmış yeni ekonomik söylemi kamuoyuna anlatma kabiliyetine sahip ikinci bir CHP'li bulmak zordur. Zekeriya Temizel, İlhan Kesici ve diğer akla gelen isimler geçmişi temsil etmektedir. Oysa CHP'nin söylemi tamamen yüzü geleceğe dönük bir söylemdi. Eski kadroya yeni söylemi monte etme stratejisi başarılı olamamıştır. Eğer CHP bu seçime daha önce ANAP'ın, DYP'nin ve AKP'nin yaptığı gibi toplum nezdinde siyaset dışı algılanan başarılı 10 yeni isimle çıksaydı, gerçek manada geleceğine yatırım yapmış olurdu. 2. İmaj meselesi. Toplumun önemli bir kesimi için CHP markası hiçbir koşulda oy verilmeyecek bir markadır. Bu algı son yıllarda CHP lehine bir nebze olsun değişmektedir. Mansur Yavaş'ın adaylığı İç Anadolu'da ve milliyetçi tabanda, Ekmeleddin İnsanoğlu'nun adaylığı da muhafazakar çevrelerde CHP'ye yönelik bir sempati oluşturmuşsa da bu hamleler tek başına imajı değiştirmeye yetmemiştir. CHP radikal bir imaj yenilemesine ihtiyaç duymaktadır. Ancak yeni CHP deyince bile ortalığı ayağa kaldıran bir tabanla radikal bir imaj değişikliğinin ne kadar zor olduğu da ortadadır. Unutmayalım ki ön seçimde Deniz Baykal'ı ikinci sıradan meclise yollayan bir tabandan söz ediyoruz. CHP tabanı tabanından radikal olan bir partidir. 3. Solda artık başka bir adres ve başka bir lider var. CHP'nin en büyük şanssızlığı bu seçimde HDP gibi bir partinin baraj sınırında olması ve Demirtaş gibi genç bir liderin siyaset arenasına çıkmasıdır. HDP yalnızca CHP'den birkaç puan almakla kalmadı. Özellikle yeni ve genç seçmenlerin CHP'ye meyletmesinin de önüne geçti. Bir başka ifadeyle potansiyel olarak CHP'nin yeni söylemine en fazla rağbet gösterecek kesimler için bu seçimde başka ve güçlü bir seçenek vardı. HDP nasıl başardı? Bu seçim döneminin en başarılı partisi HDP olduğu için doğal olarak tüm analizlerin temel sorusu yeni oyların nereden geldiğidir. Bu bağlamda bir sonucun birden çok nedeni olabileceği gerçeği gözden kaçırıldığı için gereksiz bir tartışmadır gidiyor. Bence HDP oylarını 3 farklı faktör belirlemiştir. 1. 16 il stratejisi tuttu. HDP daha önce başarılı olduğu 16 bölge ilinde hem seçime katılımı hem de oy oranını ciddi bir şekilde arttırmıştır. 2014 ve 2014 seçimlerinde bu 16 ilde seçime katılım oranı Türkiye geneli seçime katılım oranının 6 puan altındayken 2015 seçimlerinde aradaki fark neredeyse sıfıra inmiştir. Seçime katılıma ek olarak HDP'nin aldığı oylar da 16 ilin tamamında artmıştır. 2. HDP artık bir Türkiye partisidir. HDP daha önce aday göstermediği illerde yaklaşık 1.8 milyon yeni oy almıştır. Bu oyların önemli bir kısmı yukarıda da sözünü ettiğim 16 ilden göç etmiş Kürt kökenli seçmenlerden oluşmakla birlikte Ankara'da Çankaya, İzmir'de Karşıyaka ya da İstanbul'da Beşiktaş gibi CHP'nin güçlü olduğu yerlerde de HDP oylarında ciddi bir yükselme, CHP oylarında ciddi bir düşüş söz konusudur. Dolayısıyla HDP'nin almış olduğu oyları değerlendirirken sadece muhafazakar Kürtleri değil, aynı zamanda benim hakkaniyet seçmeni başkalarının biraz da negatif bir etiketle beyaz Türk dediği kesimi de hesaba katmalıyız. 3. Hakkaniyet seçmeni son virajda HDP'den yana tavır koydu. Türkiye'de oransal olarak az olmakla birlikte artık stratejik bir seçmen grubunun varlığından söz edebiliriz. Bu grup oy verirken ideolojik gerekçelerden ziyade stratejik gerekçelerden hareket ediyor. Yapılan saha araştırmaları, özellikle Diyarbakır bombalaması ve HDP'ye yapılan baskıların daha ziyade CHP'ye meyledecek seçmenleri HDP'ye yönelttiğini göstermiştir. İlk Sara'nın yaptığı sandık başı seçmen araştırması bu sonucu göstermektedir. MHP ne yaptı da oylarını arttırdı? Kısa yanıt şu, MHP oyları MHP bir şey yaptığı için artmıyor. MHP oyları sağda AKP'nin başka bir alternatifi olmadığı için artıyor. Burada sorulması gereken soru şudur, nasıl oluyor da uzunca bir süredir Türkiye'nin en güçlü, en çok tercih edilen ikinci partisi olan MHP, oylarını hala %20 oranına çıkartamamıştır? Özetle söylersem lider değişikliği, genç bir kadro ve yüzü Türkiye'nin temel sorunlarına odaklanmış bir MHP olmadığı sürece MHP oyları kendi dışındaki faktörler tarafından belirlenir. Kelkit'ten Bundestag'a mutlu bir hikaye. Dil bilmiyor, dil bilen birini de bilmiyor. Berlin'in en berbat mahallesinde duvarın dibinde harabe bir apartmanda yaşıyor. Kalorifer yok, banyo yok. Bu sıkıntıya katlanıyor çünkü hayali büyük, köyde bir tarla. Acaba Kelkitli Hasan Mutlu o günlerde Berlin'i ikiye ayıran duvarın öte yanında kalan Reichstag, yani bugünkü Alman parlamento binasına uzaktan da olsa hiç bakabildi mi? Köyde doğan torunu Özcan'ın bir gün o binada Alman milletvekili olacağını hayal etti mi? Boş bir arsanın önünde duruyoruz. Burası benim büyüdüğüm ev diyor Özcan Bey. Sokağın sonunda Berlin duvarı varmış, yani çıkmaz sokak. 1980'lerde bu binalar iyice harabeye döndüğü için kiralar ucuz. Bu nedenle de Türkiye'li göçmenler ve solcu Alman gençler burayı mesken tutmuş. Belediye kentsel dönüşüm planı yaparak bu mahalleyi düşük gelirlilerin elinden almaya karar verdiğinde mahalledeki solcu Almanlar evleri işgal etmeye başlıyor. Polis günlerce çatışıyor gençlerle. İşte bu ortamda 13 yaşında bir çocuk mahalle direniş komitesinin toplantısına katılıyor. Meraktan. Mahallede oturanların çoğu Türkiye'li göçmen ama toplantıda o hariç herkes Alman. Yaşına ve nereden geldiğine bakmadan başlıyor konuşmaya. Türkiye'li göçmenlerin sorunlarını, onların konut talebini bir bir sayıyor. Bugün Bundestag'daki en etkili parlamenterlerden biri olan Özcan Mutlu'nun hikayesi işte o toplantıda başlıyor. Çünkü dinlendiğini, kale alındığını ve yetişkinleri ikna edebildiğini fark ediyor 13 yaşında. Babası, dedesi ve mahallede gördü. Herkes fabrikalarda işçilik yaparken o mahalledeki diğer gençlere bakıyor ve mühendis olmayı kafasına koyuyor. Oluyor da, üstelik mezun olduğu Alman Üniversitesi'nden Amerika'ya bir yıllık bursla gönderilecek tek öğrenci olmak onuruyla. Ancak üniversite okurken apartmanın üst katında ona 13 yaşına değer veren, söylediği her şeyi kaydedip uygulayan o solcu abilerin yanında siyasete de atılıyor. 22 yaşında Yeşiller Partisi'ne kaydolduktan 2 yıl sonra Kreuzberg encümen üyesi seçiliyor. 7 yıl encümen üyeliği yapıyor ve daha o zaman Almanya'daki ilk Türk isimli okul olan Aziz Nesin Okulu'nu kuruyor. Tamamen Türkçe ve Almanca ders veren bir devlet okulu olarak halen model gösterilen bir girişim. Sonra hızla politik kariyer merdivenlerini çıkıyor. 31 yaşında Berlin Eyalet Vekili, 44 yaşında da Bundestag yani Alman Federal Milletvekili seçiliyor. Henüz 45 yaşına varmadan Almanya'nın en kıdemli Türkiye kökenli vekili oluyor. Özcan Mutlu ile 2 haftadır Bahçeşehir'in yeni açtığı Berlin kampusunda Türkiye'den gelen Bahçeşehirli genç bir gruba liderlik semineri veriyoruz. Özcan Bey'den hem kendi hikayesini hem de Alman demokrasisinin trajik hikayesini dinleyen bir öğrencim güzel bir gözlem yaptı. 80 milyonluk Almanya'yı meclise temsil eden sayılı vekilden birisiniz. Ama ne bir korumanız var, ne yanınızda bir şoförle geziyorsunuz, ne de lacilerin içinde kendinizi kasıyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Özcan Bey'in yanıtı çok anlamlıydı. Almanya'da bir vekil eğer sizin dediğiniz gibi davranırsa seçmenler onu bir daha bu meclise göndermez. Çünkü bu toplum halka tepeden bakan politikacıların nasıl bir bela olduğunu biliyor. Özcan Bey Alman demokrasisinin tek adam diktatörlüğünden çektiklerini anlatırken Bundestag binasının mimarisine dikkatimizi çekiyor. Bundestag yani yenilenmiş Reichstag binası tek adam yönetiminden dersini almış bir halkın taleplerini yansıtıyor. Meclis başkanı, başbakan ve eyalet başkanlarına ayrılan sandalyelerle halkın vekillerine ayrılan sandalyeler neredeyse aynı seviyede. Yani ne başbakan ne de meclis başkanı halkın vekiline tepeden bakabiliyor. Hepsi aşağı yukarı aynı göz seviyesinde. Hatta bazı meclis sandalyeleri başbakan ve başkan sandalyelerinden daha yüksekte. Ancak daha da önemlisi vekillerin şeffaf camların ardında 3 farklı açıdan seçmenler tarafından gözetleniyor olması. Bu açılardan biri meclis toplantı odasının tepesindeki cam kubbe. Bu şeffaf kubbe her zaman halkın ziyaretine açık ve oradan vekilinize tepeden bakmanız mümkün. Reichstag binası malum eski meclis binası ve Doğu Almanya'da kalıyor. Ancak iki Almanya birleşince Bundestag yani Alman parlamentosu Bonn'dan buraya taşınıyor. Fakat Reichstag eski Almanya'ya ait bir bina ve girişinde tarihi bir yazı var. Alman halkına. Oysa 1999'da yeniden Alman parlamento binası olacak Reichstag artık sadece Almanlara değil, dünyanın pek çok bölgesinden gelen göçmen halklara da hizmet edecek bir meclis. Girişteki bu eski yazıyı silerek binanın tarihini ve silüetini bozmak yerine başka bir formül bulunuyor. Binanın içinde ve her noktadan görünen avluya yeni bir bahçe kuruluyor ve bu bahçeye yeni bir yazı yazılıyor. Almanya'daki tüm halklara... Bununla da yetinilmiyor. Almanya'nın her tarafından ve göçmenlerin geldikleri ülkelerden bu bahçeye toprak getiriliyor. O bahçeye Türkiye'den toprağı kimin getirdiğini söylememe gerek yok. Özcan Bey o tarihlerde tatil için Türkiye'de olan babasını arıyor ve memleketten gelen toprağı bahçeye götürüyor. Özcan Bey ofisinden meclis salonuna giderken her gün bu bahçeye bakarak geçiyor. Bakarken de gözü hep K harfinin olduğu noktada. K yani ilk seçildiği yer olan Kreuzberg'in K'sı, K yani dedesinin geldiği Kelkit'in K'sı. Türkiye'den bin bir zorlukla gelen kara toprak, üç kuşağın verdiği emek ve mücadeleyle Bundestag'ın en güzel yerinde yeni bir hayata kucak açmış durumda. Bizim eski Almancı edebiyatının yetişemediği, içinde mutluluk da umut da olan yeni bir hikaye bu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 157.